Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Ses Radyosu'ndan ben Serdar Aydın. Yine Sayın Selim Cerrah'la huzurlarınızdayız. Bugün Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş
öncelikle.
Teşekkür ederim.
Bugün dinin, İslam dininin temelindeki veya temeline belki koymamız gereken, temelinde olması gerektiğini düşündüğümüz dört hadis üzerinden bir söyleşi düşünüyoruz Sayın Cerrah'la. İlk hadisle başlayalım isterseniz Sayın Cerrah. Ne konuşalım derken bu dört hadis üzerinden bu konuyu konuşalım diye ısrar edince Sayın Cerrah. Şimdi o ısrarın sebebini ondan öğrenmek istiyorum doğrusu. Birincisi ameller niyetlere göredir hadis-i şerifi. Buradan başlayalım.
Eyvallah. Önce tabii bütün dinleyicilerimize hayırlı günler dileyelim. Başlamış olalım inşallah. Tabi bu dört hadis-i şerif genellikle hadis alimleri tarafından dinin temeli olarak addedilen dört hadis-i şerif. Bunun her Müslümanın kalbinde, zihninde bir şekilde yer alması, bulunması ehemmiyetli. O açıdan bunu konuşalım istedim işin doğrusu. Tabi özellikle yaşadığımız son 200 yıllık süreç içerisinde İslam ümmeti, milleti veya Müslümanlar olarak iki büyük saldırıyla karşı karşıya kaldık ve bu iki büyük saldırının zihinlerimizde oluşturduğu büyük tortular var. Bunlardan bir tanesi oryantalizm, bir diğeri de müsteşriklik dediğimiz hadise. Şimdi bunlar ne yaptılar? Bizim yazılmış olan eserler ve yapılmış olan çalışmalar neticesinde bir kere Kur'an'la ilgili zihinlerde şüpheler oluşturuldu bu çalışmalar neticesinde.
Evet.
Hadis neredeyse yok sayılmak derecesine hadis ve sünnet getirildi ve peygamberin konumu sarsılmaya çalışıldı.
Hı hı.
Bugün bile yaşanan tartışmaların büyük bir çoğunluğunun bu eksen üzerinde var olduğunu, yürüdüğünü görüyoruz. Onun için de yani hadis konuştuğumuzda, sünnet konuştuğumuzda neyi konuşuyoruz aslında şey yapıyoruz ve bu dört hadis-i şerifi esas alarak bir aslında dünya görüşü kümülatif olarak ortaya koymuş oluyoruz. Şimdi birincisi innemel a'malu bin niyat hadis-i şerifi ameller
niyetlere göredir.
Ki bütün hadis kritikçilerinin üç aşağı beş yukarı üzerinde ittifak ettikleri husus şudur ki bu hadis en sahih hadistir. En sağlam hadistir. Çünkü aynı anda yüzlerce sahabi tarafından farklı farklı zamanlarda nakledilmiş bir hadis-i şeriftir. Ameller niyetlere göre şekillenir. Yani yapmış olduğun işin anlamı, değeri o işi yaparken senin ortaya koymuş olduğun niyette saklıdır. Buradan kalkıp memleketine gidiyorsun. Bir amel, bir iş. Ne için gidiyorsun? Bir cenaze var, cenazeye katılmak için gidiyorsun. Bir bayram var, eşi dostu ziyaret etmek için gidiyorsun. Bir alım-satım var, o alım-satımı gerçekleştirmek için gidiyorsun. Bir dost var, o dostu ziyaret etmek için gidiyorsun. Bir ihtilaf var, ihtilafı çözmek için gidiyorsun vesaire.
Evet.
Çoğaltabiliriz sebepleri. Her amelin değeri insanın kalbindeki niyetiyle ölçülür.
Hı hı.
O açıdan mesela meşhur hicretle ilgili bir hadis-i şerif vardır. Yani kimin niyeti neyse hicreti onadır diye.
Hı hı.
Yani bir kadın elde etmek için hicret eden o kadını elde eder diyor. Bir makam mensip elde etmek için hicret eden makam mensip elde eder. Allah için hicret eden de Allah'ın rızasını tahsil eder. Onu elde eder. Dolayısıyla aziz dost ameller niyetlere göredir dediğimizde bizi gerçekten yapmış olduğumuz işlerin karşılığı, her işin bir karşılığı var, bir ücreti var. Maddi veya manevi fark etmiyor. Allah da ücret vaat ediyor yani sonuçta amellerimize. Burada nasıl bir ücret elde edeceğiz? bunu belirleyecek olan o işin yapılış tarzı değildir. Elbette ki onun da ehemmiyeti var. Yani işte ayet var mesela Bakara suresinde diyor ki Estağfirullah. Kavlun ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Güzel bir söz ve bu güzel sözle beraber gelen bir bağışlama insanlara efendim hakaret ederek kalpleri kırılarak yapılan iyilikten daha değerlidir diyor.
Evet.
Yani burada bir fiil, ortada bir fiil, yardımseverlik fiili. Muhtaç birisi geldi, sizden bir konuda yardım istedi. Bu maddi bir yardım olabilir, bürokratik bir yardım olabilir, bir devlet işi olabilir. Fark etmez yani. Geldiniz, siz bir devlet kamu görevi yürütüyorsunuz ve bu kamu görevini yürütürken vatandaş sizden işinizi yapmanızı bir anlamda yardım istiyor, hızlandırmanızı istiyor. Sen Allah belanızı versin, hepiniz böylesiniz, nereden düştün başıma, yürü git adamın kahşını gözünü yar, ondan sonra işini yap. Bu iyilik değildir diyor Allah. Yani insanla olan iletişiminde maruf söz, güzel söz, gönül alıcı, gönül okşayıcı, insanı nefret ettirici değil, insanı rahatlatıcı
bir söz,
bir üslupla meseleleri halletmek gerekiyor.
Geçen bir yerde okumuştum, çok beğendim. Diyor ki, hayatınız boyunca bir kez kalbine dokunduğunuz bir insanın bir daha size bir şekilde ebediyen düşman olabilmesini ve düşmanlık duygusu hissedebilmesi mümkün değildir diyor.
Evet.
Şimdi bu niyet konusunda bir şöyle bir açılım yapmak istesem. Ameller niyetlere göredir. Amel, iş, eylem, fiil. Bu daha çok bedensel yapacağımız şeyler. Niyet de kalple tutacağımız bir şey. Yani burada bir ruh, beden, madde, mana, bütüncüllüğü de istenmiş olmuş olmuyor mu? Bir. İkinci soru şöyle olsun. Bir de bize şöyle bir güzellik ve esneklik tanıyor değil mi bu? İnsanları gördüğün zahiri yapmaya çalıştığı şeye göre değerlendirme. Arkasındaki onun niyetine bir bak, ne düşünmüştü. Ben bir su bardağıyla gelirken düştüm ve üzerinize kapaklandım ve kesti elimdeki bardak sizi. Hemen vay sen beni niye kestin falan değil. Hayır, ben sizin su olduğunuzu görmüştüm. Su getirmek amacındaydım gibi bir de durun, bir düşün, dur dinle, bir karşıdakinin de konuda bir dinledikten sonra hükmünü ver gibi de bir açılma sağlamış.
Yani mesela bir hadis-i şerif diyor ki bir insan diyor bir yerden giderken diyor oraya bir kazık çakıyor diyor. Buradan gelip geçen insanlar hayvanlarını bu kazığa bağlasınlar ve hayvanlar kaçmasın, dinlensinler. Bir gölgelik bir yer. Bir başkası geliyor, o kazığı görüyor. Diyor ki ya bu insanlar ayağına takılır, zarar verir. Bunu burada durması doğru değil diyor. Onu oradan söküyor.
Şimdi, i̇kisi de sevap mı alıyor?
İkisi de sevap alıyor.
İşte tamam.
Yani şimdi mesele budur. Bu. Yani
tefsiri bu oldu güzel.
İşi yaparken niyetiniz ehemmiyetlidir, önemlidir. Anlamını ve değerini o belirliyor zaten işin.
Eyvallah.
Yani.
Ve niyet ancak kalple, bir eyvallah, ruhla zaten yapılabilecek bir şey yese. Eyvallah. Elle, gözle yani falan
bir,
değil.
Bir başka bunu açıklayan hadis-i şerifte şu. Niyetül mümin hayrun min ameli yedi. Müminin niyeti elini işlediği amelden daha hayırlıdır. Neden? Çünkü niyet kalptedir. Onu sadece sen ve Rabbin biliyor. Halbuki eyleme döküldüğünde insanlar görüyor. Ona gösteriş karışabilir, riya karışabilir, kibir eyvallah karışabilir. Değil mi yani?
Eyvallah.
Dolayısıyla niyet esastır. Yani niyet çok önemlidir. İnsanlar biz diyor bir işe girmeden önce mutlaka niyet eder idik. Ve mesela ibadetle adeti birbirinden ayıran şey de niyettir.
Niyet. Güzel. Eyvallah. İkinci hadisimiz. Böyle bir zaman planlaması yaptım. Her eyvallah hadise 7 dakika falan ayırmaya çalışacağım. Din nasihattir. Bu da sahih bir hadis.
Evet. Dinun nasiha.
Evet.
Din nasihattir. Aslında şeytan buradaki nasihat bizim anladığımızda oradan başlayalım bir kere, sonra devamına gireriz.
Eyvallah.
Din yani samimiyettir. Yani nasihat demek ben sana geleyim.
Vaaz değil, konuşma
vaaz,
değil.
Vaaz nasihat değil, hayır. Nasihat kavramının karşılığı samimiyettir.
Eyvallah. Bu yeni din, güzel bir açılım oldu.
Samimiyettir. Yani samimi olmadığınızda sahte oluyorsunuz. Yani, din sahteliği kabul etmez. Yani pazara gittiğinizde alışveriş yapmak için hiçbir ürünün sahtesini almıyorsunuz yani. Hep orijinal mi diyor soruyorsunuz. Orijinal. Yani, din orijinal.
Tabii mi diyoruz, tabii orijinal mi diyoruz orijinal, değil mi şimdi? Sonra,
samimiyet. Yani önemli, evet. Kime dedik diyor hadis-i şerifin devamında, kime karşı samimiyettir? Yani hadis-i şerifte diyor ki, yahut kim için dedik diye soruyor sahabi.
Evet.
Buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah için, Allah'a karşı samimiyettir. Kitabına karşı samimiyettir. Resulüne karşı samimiyettir. Müslümanların meşru idarecilerine karşı samimiyettir. Ve tüm müminlere karşı, tüm Müslümanlara karşı samimiyettir buyurdu. Şimdi bu samimiyeti beşe ayırdı. Allah'a karşı samimi olacaksın. Şimdi aziz dostum, insan anlar. Gerçekten bir sözü söylediğinizde veya bir davranışı sergilediğinizde yapmacık mı, samimi mi olduğunu. Allah bilir. İnsan anlar, Allah bilir.
Eyvallah.
Şimdi dolayısıyla burada Allah'a karşı insanın samimi olması gerekiyor. Kulluğumuzda yani ihlas veya ihsan dediğimiz kavramlar bunlar geniş de işte dört hadis işleyeceğimiz için ayrıntısına çok belki girmeyeceğiz ama samimiyet yapmacık olmayacak. Allah'la olan irtibatın samimi olacak. Bir insanın Allah'la beraberlik idraki diri olacak sürekli. Ben sürekli beni gözeten, koruyan, himaye eden, sürekli bana inamlarda, ikramlarda bulunan bir Allah'ın kuluyum. Onunla olan ilişkimde, iletişimimde yapmacıklık olmayacak. Yani namaz mı kılıyorum? Namaz gibi kılacağım. Kılıyormuş gibi yapmayacağım. Hakkını vereceğim.
Mış gibi yapmayacağım.
Mış gibi yok. Yani
özetlersek.
Tabii Doğan Cüceloğlu'nun Mış Gibi Yapmak kitabına belki burada bakmak lazım her konuyla ilgili olarak. O açıdan samimiyet Allah'la ilişkide. Allah'tan bir şey mi istiyorsun? Hulusi kalbiyle iste. Duada samimi ol, talepte samimi ol. Yani o açıdan Allah'la olan beraberlik idrakin ihsan kıvamında olsun. Zirve bir idrak ile Allah'a karşı vazifelerini yerine getir, teemmül et, tefekkür et. Ona göre
kitabına evet. Ve Resulüne diye devam ediyoruz.
Kitabına, kitapla ilişkin de samimi olsun yani. Kitabın, bir kere Allah'ın kitabının diğer kitaplar gibi bir kitap olmadığını bil. Onunla bir bağın olsun. Günlük bir bağın olsun onunla. Yani bir programın olsun Allah'ın kitabıyla senin kalbin arasında bir bağ olsun. O bağı eksiltme, koparma, oku, tefekkür et, tedebbür et, tezekkür et. Kur'an'ın akılla değil kalple idrak edileceğini düşün. Akıl derken beyinle. Yani diyorum yok çünkü akıl akletme kalbin bir faaliyetidir. Beynin değil. Kur'an'ı kalbinle ona muhatap ol, onu ona göre oku. Allah'ın kitabına karşı samimi ol diye şey yapalım. Efendim Resulüne karşı samimi ol. Allah'ın Resulüne karşı onu sev. Gerçekten ama sev. Onun adı zikredildiğinde kalbin titresin. Onun yaptığı işleri, sireti, sünneti yani onu konuşulduğunda hakikaten böyle yüreğinde bir ihtizaz olsun, haz duy ondan, zirvede bir haz duy. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsedilen bir meclis olduğunda bütün meşgalleri bırak yani. Bakma Twitter'a, Facebook'a, Instagram'la uğraşma yani. Onunla meşgul ol.
Hakikatin menşe ve menbaana yönel.
Eyvallah. Yani onunla aynileşmeye çalış.
En güzeli bu oldu evet. Aynileşmeye yani, çalış.
Onu hani bugünlerde rol model diyorlar ya.
Evet. Rol model.
Rol model. Üsve-i hasene olarak onu bil. Kendi hayatını onun hayatından izler taşıyacak bir
hayata.
Çizgiye taşı. Taşımanın arayışı, gayreti içerisinde ol. Ve bu ilişkilerin de samimiyetle kurulmuş bir iletişimin neticesi de olsun aynı zamanda. Efendim, Resul'e karşı samimi ol. Efendim, Müslümanların meşru idarecilerine karşı da samimi ol. Meşru idareciden anladığımız nedir? Yani Müslümanların yönetimine, Müslümanların yönetimine silahla, baskıyla gelen değil. Müslümanların hür iradesiyle seçtikleri,
rızasıyla, reyiyle, oyuyla değil eyvallah, mi? Kabulüyle.
Yine kendi iradeleriyle değiştirebilecekleri.
Hı-hı.
Yani
getirdikleri ve götürebilecekleri.
Ben seni getirdim, ömür boyu sana mahkumum, böyle bir şey yok.
Yok, evet.
Yani doğruları yaptığın müddetçe, ama ona karşı onun görev müddeti içerisinde ne yap? Ona karşı samimi ol, o da sana karşı samimi olsun. Yani şimdi beyat dediğimiz işte Müslümanların yöneticilerine vermiş oldukları itaat sözü karşılıklıdır. Ben Müslümanların yöneticisine itaat etmek üzere söz veriyorum. O da bana beni adalet ve merhametle yönetmek üzere söz veriyor. O adaletten ve merhametten saptığında işte o Hazreti Ömer'e karşı seni kılıcımla düzeltirim diyen sahabi gibi de olmak gerekiyor. Yani ama bu ilişkilerin tamamının beklenti ilişkisiyle değil, samimiyet ilişkisiyle.
Harbi ve hasbi.
Eyvallah. Samimiyet ilişkisiyle bu ilişkilerin yönetilmesi, bu ilişkilerin devam ettirilmesi de gerekiyor bir şekilde.
Bunda samimi olmak gerekiyor.
Bunda, evet.
Son halkası da tüm Müslümanlara karşı.
Tüm Müslümanlara karşı tabii. Yani şimdi insandan insana kalan nedir yani? İnsandan insana değen nedir? İnsanla insan arasındaki iletişimin yönü nedir, yolu nedir? Yani bunları bir menfaat ilişkisi, bir amir-memur ilişkisi veyahut da müşteri-satıcı ilişkisi gibi değil yani. Bu ilişkileri yürütürken de bir samimiyet ilişkisi içerisinde bunları yapmak gerekiyor. Yani amirsiniz, bir yeri yönetiyorsunuz, beraber çalıştığınız insanlar size Allah'ın emanetidir. Yani o insanları tahakküm altına alıp baskı, ceberrut ve zorbalıkla yöneteceğiniz bir nesne olarak göremezsiniz. İnsanı nesneleştirmeyin.
Eşyalaştırmayın.
İnsan özne bir varlıktır. İnsan irade sahibi bir varlıktır.
Seçilmiş özel bir,
varlık bir varlıktır. Yani. Evet. Yani dolayısıyla insan-insan ilişkilerinde de samimiyet çok önemlidir. Yani samimiyetin karşılığı mürailiktir, riyakarlıktır yani. Riyakarlığı hepimiz hissederiz.
Hı hı.
Yani bu adam ne kadar riyakar bir adam diye ilişkilerde bunu görürüz, hissederiz. Onun için mutlaka ama mutlaka bu samimiyet ilişkisini belli bir formda takip etmek, yürütmek gerekiyor. O halde aziz dost, din nasihattir. Yani din samimiyettir dediğimizde bir insanın ilişkiler bütününün bütün, yani aslında burada belki hani insanın eşyayla ilişkisi, kainatla ilişkisi değil mi? Yani bunlarla ilişkimizin de samimi olması gerekiyor. Yani bir şehri bünyan ederken, imar ederken şehre karşı da samimi olacaksın. Aksi ya. Takdirde bir işte yağmur yağıyor, bir bakıyorsunuz ki o şehir sizi çamur deryası içerisinde yüzdürüyor yani. Tamam, yani insanın kainatla ilişkisinin de bir samimiyet ilişkisi içerisinde olması gerekiyor.
Eyvallah. Evet. Ameller niyetlere göredir. Birinci hadis-i şerifimiz idi. Arkasından din nasihattir'i konuştuk. Üçüncü hadis-i şerifimiz, kişinin mala yani tırnak içinde boş diye tefsir ediyorum onu, şeyleri terk etmesi, faydasız şeyleri terk etmesi güzel Müslüman olduğunu gösterir.
Eyvallah. Lüzumsuzluk mala yani. Yani lüzumsuz işler, boş işler.
Faydasız, gereksiz işler.
Şimdi
çöp işler.
İnsan niçin yaratılmıştır? Yani Allah bizi zatını tanıyalım ve kulluk yapalım diye yarattı. İnsanoğlunun hali, tavrı, hayreti mucib olmalı. Yani yaptığı her işi belli bir amaca yönelik yapmalı, olmalı. Hani boş vakti olmaz mı insanın? Olur. Yani ama insan o boş vaktini de belli bir amaca uygun
doldurur.
Doldurabilir yani. Tamam. Eğlenmek de bir amaca matuf olabilir yani.
Eyvallah.
Yani bu hani insan hiç eğlenmeyecek, hiç böyle oturup dostlarıyla muhabbet etmeyecek falan değil. Ama bir kere burada maleyani şeyleri terk etme güzel Müslüman olduğunu gösterir diyor ya Hadis-i Şerif. Şimdi bir, Müslümanda veya insanda aranan özellik güzel Müslüman olmaktır. İki, güzel Müslüman olabilmek için yapa geldiğimiz işlerin hedefinin olması gerekir. Hedefsiz işlerle uğraşmamak gerekir. Ya işte arkadaşlarla hiç mi oturmayalım, konuşmayalım, maç izlemeyelim mi kardeşim? Yani yani gün gelir boş işlerle de bunları
dahi
bir her akşam aynı şeyleri yaparak yapma. Yani ayda bir yap, iki yap, üç yap. Yani tamam, onda zihnini dinlendireceksin, dağıtacaksın, edeceksin falan filan. Tamam. Onun da senin o büyük amaçla ilgili istikametinde bir sapmaya zemin hazırlayacak şekle bunu dönüştürme. Bunu sokma diyor yani. O açıdan aziz dostum, hedefsiz, gayesiz, amaçsız, insanı çürüten, toplumu çürüten tavırlardan, davranışlardan uzak olmak, uzak durmak gerekiyor her şeyden önce. Ve hadisin asıl belki verdiği derslerden birisi de gaye ne? Güzel Müslüman olmak. Yani güzel Müslüman olmak demek ne demektir? İnsanların ve toplumların indinde güzel olmak gerektiği gibi Allah indinde dahi güzel olmaktır. İnne Allahe cemilun yuhibbu'l cemal. Allah güzeldir, güzellikleri sever.
Sever.
Yani o Esma-ül Hüsna'nın sahibidir. En güzel isimlerin sahibidir. İnsanda amaçsızca yapılan işler güzelliğe halel getirir. Onun amaçsız yaşama
bir
diyor.
Bir hedefe yani matuf olmak.
Evet, amaçsız yaşama, gayesiz yaşama.
Yani rotası belli olmayan hiçbir yelkenli gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz.
Olmaz.
O böyle fırtınalarda ceviz kabuğu gibi dolanır durur. Bir menzile varamaz.
Eyvallah.
Her anının bir plan program
bir
dahilinde.
Bir de yani bu maleyani şeylerin tabii bir de insan ilişkilerinde oluşturduğu hasarlar da vardır.
Hasarlar
yani
var.
Tabii eyvallah. Yani hasar verir yani.
Hasar verir.
Oluşturur.
Sizin, yaralar, zedeler
tabii ilişkileri. Yani, şimdi insanların güzel gördüğünü Allah dahi güzel görür yani. İnsanların sizinle ilgili hüsnü zannı çok önemlidir. Şimdi sizinle ilgili insanlar hep hüsnü zanda bulunuyor. İsminiz hatıra geldiğinde veya masaya konulduğunda, gündeme geldiğinde hep insanlar sizinle ilgili güzel şeyler söylüyorlar ama siz kötü bir hayat yaşıyorsunuz. Olmaz yani.
Olmaz. Eyvallah. Üstad, şimdi zemin, duvar dedik, çatıya geldik. Sizden birisi kendi nefsi için istediğini diğer mümin kardeşi ve kardeşleri için de istemedikçe gerçek bir mümin olamaz.
Eyvallah. Şimdi
yani özür dilerim, bu aslında hastalığı aktualitenin de gündem olan ötekileştirme ve öteki problemin de belki tam ilacı bir hadis-i şerif.
Eyvallah. Şimdi tabii hepimizin kendimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili, yakınlarımızla ilgili değil mi? Yani böyle bir kariyer planlamamız var. Yani isteriz daha çoğuna sahip olalım. Daha çok dünya malına, daha çok dünya makamları olsun. Daha çok bilinir olalım, şöhretimiz artsın. Toplum beni bilsin yani gibi. Peki kardeşin için de aynısını. Hani bir şey var, güzel bir dua diyor ki, benim için ne istiyorsan Allah sana onun iki katını versin diye derler ya şimdi güzel bir dua olarak. Bunun zıddı haset. Haset de ne? İşte kardeşim de tanıdığım da olmasın, ben de olsun. Onun elindeki gitsin, kaybolsun. Yani haset kemate külün narul hatap diyor hadis-i şerifte. Ateşin odunu yediği gibi insan hayatında iyilikleri yer bitirir haset. Bu hasedin zıddı. Yani hasedi tarif ederken şöyle tarif ederler. Çölde deve gider, bir diken var. O dikeni yalamaya başlar. Dikenli bitki. O dikeni yaladıkça kan akar.
Dilini keser.
O yaladıkça fark etmez onu. Daha çok zevk alır kanını emdikçe. Yalamaya devam eder ve kanamadan gider.
Kan kaybından.
Kan kaybından gider. Haseti böyle tarif ederler. Yani insanı ölüme götüren bir hastalık. Şimdi bunun karşıtlığı ne? Kendi nefsin için istediğini mümin kardeşin için istemek. Eğer isteyemezsen o zaman gerçek mümin, kamil mümin olamazsın. Şimdi İslam eğitim modelinin, metodunun temelde arzuladığı şey kamil insan yetiştirmektir. Kamil insan. Şimdi kamil insan nedir? Kamil insan, olgun insan yani. Olgun insan ne yapar? Kendisi için istediğini, dostu için ister, kardeşi, hatta düşmanı için bile ister yani. Tam düşmanlıkları azaltmak, olgun evet. insanın o seviyeye gelmiş olan insan düşmanlıkları çoğaltmak için değil, bitirmek için uğraşır, didinir. Yani onun arzusu dünyada sulhun hakim olmasıdır, huzurun dünyaya yerleşmesidir, kardeşliğin çoğalmasıdır. O açıdan kendi nefsimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için de istememiz gerekiyor. Böyle baktığımızda da hakikaten işte ne olmuş oluyor? Orada zirveyi bir şekilde yakalamış
oluyoruz.
Oluyoruz yani. Bu işin zirvesi bu. Yoksa sadece insan kendi nefsi için sadece kıyamette isteyecek. Yani kıyamette diriltildiğimizde herkes nefsi diyecek diyor hadis-i şeriflerde. Bu kıyamet sözünü bu dünyaya taşımak doğru değil. Yani nefsi demek bu kıyamet sözüdür. Bu kıyamet sözünü bu dünyaya taşıdığımızda ölmüş olmamız, yani kendi ölümümüzü dünyaya taşımış.
Kendini öldürmüş olmamız, kendimiz, intihar etmiş olmamız.
Ölümümüzü yapıyor. Çabuklaştırmış, arzulamış, halbuki ölümü temenni etmeyin deniyor hadis-i şerifte yani. Bu nefis perestlik aslında manen kendimizi öldürmektir. Başkasının kötülüğünü istemek aslında kendi kötülüğümüzü gerçekleştirmektir. Kendimize kötülük kapılarını ardına kadar açıvermektir aynı zamanda. O açıdan ne yapmak gerekiyor? Demek ki mümin kardeşimiz için istediklerimizi kendimiz için isteyebilelim. Ya Rabbi kardeşime güzellik ver. Ya Rabbi kardeşime hüsnü niyet ver, hüsnü cemal ver. Onu niyetini güzel ettiğin gibi görünüşünü de güzel eyle. Onunla beraber olan sohbetimizi bereketlendir. Birliğimizi, onunla beraberliğimizi, birlikteliğimizi kolaylaştır, güzelleştir vesaire. Yani o açıdan mutlaka ama mutlaka demek ki kardeşimiz için daha çok güzellik temennisinde bulunmak gerekiyor.
Bunu destekleyen bir hadisten daha bahsedilir değil mi üstadım? O da şu, siz eğer nefsinize değil de bir mümin kardeşinize, akrabadan olsun ya da olmasın, kan bağı olsun ya da olmasın, Allah'tan onun için bir şey istediğinizde Allah'ın rahmet melekleri sizin duanıza amin derler ve Ya Rab aynısından bu kula da ihsan et derler gibi bir hadis metni veya anlayışı
var. Mesela başka bir şey daha var. Yani işte diyelim ki bir adam diyor bir yerden başka bir yere seyahat ediyor. Allah insan suretinde bir melek gönderir yolunun üzerine. O melek ona sorar. Nereye gidiyorsun? Falanca köye gidiyorum. Niye gidiyorsun? Falanca kardeşim var, onu ziyaret etmek için gidiyorum. Peki bu kardeşinden bir alacağın mı var? Yok. Bir husumetin mi var aranızda halletmek için? Yok. Peki bir işin mi var onunla beraber yapmak için? Niçin gidiyorsun? Allah için gidiyorum onu ziyaret etmeye deyince ben sana Rabbinin elçisi olarak geldim. Kendi rızası için kardeşini ziyarete gittiğin o kardeşin yüzü hürmetine onu ne kadar seviyorsan Allah da aziz ve celil olan Allah da seni o kadar seviyor. Şimdi Allah'ın sevgisini, muhabbetullahı kazanabilmenin yolu kalbinde kardeşlerine sevgi penceresi açmaktan geçer. Ne kadar kardeşlerini seversen o kadar Rabbin tarafından sevilirsin. Allah bir kulunu sevdiğinde bu dünyada o kulun işleri ahsan olur, kolay olur. Allah sevdiği kullarını diğer kullarına sevdirir. Yani bir insan bir cemiyette, bir toplumda, bir dünyada efendim seviliyor. Ya niye o kadar çok seviliyor? Kardeşim o kendi kendisini sevdirmedi. Onu Allah sevdirdi.
Sevdi, yani bizi de Allah sevdirdi.
Sevgiyi, senin kalbine onun sevgisini Allah koydu. Neden bu insan bu kadar çok seviliyor diye ona haset edeceğine sen de sev de Allah seni de sevdirsin. İçten pazarlıklı olma. Yani kalbin açık olsun, sevgiye açık, sevdaya ayarlı yürekler efendim sevilirler. Hani kalpten kalbe yol vardır gizli gizli diyor ya Neşet Usta. Allah evet, rahmet eylesin.
Allah rahmet onları Fatih'in döneminden hayırlanmış olalım.
Bugünlerde biliyorsun vefat yıl dönemi evet, zaten. Evet, evet, rahmetle minnetle onu analım. Da yad etmiş olalım. Yani Neşet Baba hakikaten bir gönül
adamıydı. Evet. Onunla bir program yaparız.
Allah da onu sevdirdi bize. Yani. Eyvallah.
Peki.
Allah rahmet eylesin.
Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki hafta yine Sayın Cerrah'la başka bir konuyu konuşmak üzere buluşuncaya kadar programın yapımında emeği geçen Gökhan Akkaya, teknik masada Ayhan Taşçı kardeşimizi de anıyor. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a
eyvallah. Sağladık. Tabii yani hadislerimizin cümlelerini tekrarlayarak bitirelim. Niyetlere göre amel yapalım, samimi olalım. Efendim, maleyaniliği terk edelim ve kardeşlerimizi sevelim. Sever. Dünya kimseye kalmaz. Kalmaz. Sevelim, sevilelim.
Eyvallah.
Hayata dokunan sözler.